Ayrım 2. Osmanlı Demokrasisinden Türkiye Cumhuriyeti'ne Yavuz Bahadıroğlu sayfa 15. Bölüm 1. Osmanlı Demokrasisi. Adalet ve Hukuk. Osmanlı Devleti kuruluş aşamasından itibaren dört elle bu kavramlara sarıldı ve bu kavramları baş tacı etti. Baş tacı ettiği ölçüde de gelişti, zenginleşti, güçlendi. Gücünü adaletle dengelediği için de zulme kaymadı. Adaletle dengelenmeyen güç hızla zulme kayar. Serseri mayına dönüşen bugünkü Amerika bu tespitimizi doğruluyor. Geçmişimizde zaman zaman elbette hukuk dışına çıkan yöneticiler de olmuştur ancak bu çok nadirdir. Genel olarak Osmanlı yönetimi hukukun üstünlüğü prensibine sadık, adalete içtenlikle bağlı bir yönetimdi. Tüm asırlara hakim olan ruh bir hadis-i şerifte buyurulan ruhtur. Bir saat adaletle hükmetmek, 60 sene nafile ibadetten daha hayırlıdır. Hazreti Ömer işte buna dayanarak, adalet mülkün temelidir demiş. Bunlara dayanan Şeyh Edebali Osman Gazi'nin maneviyat önderi ise, her şey insan için idrakını öne çıkaran veciz prensibini devletin temel taşı yapmıştır. Oğul Osman, insanı yaşat ki devlet yaşasın. Osmanlı Devleti'nin başarısı bu temeller üzerine inşa edilmesinden kaynaklanır. Hukuk önünde herkes eşit. Bir gün Osman Bey'in huzuruna bir adam çıktı. Devrin en iyi iş gören pazarlarından Karacahisar pazarının vergi gelirlerini büyük para karşılığında kendisine satmasını teklif etti. Osman Bey şaşırmıştı. "Bu ne demektir?" diye sordu. "Pazara mal getiren ahaliden bir miktar akçe alınır. Bu tahsilatı ben yapayım. Size de peşin para vereyim." cevabını alınca yerinden fırladı. "Ahalinin pazara getirdiği mal senin midir ki ondan ücret alasın? Bu nasıl tekliftir?" "Ama beyim, beyliğin akçeye ihtiyacı var." Adama kapıyı gösterdi. "Zulümle abad olanın akıbeti berbat olur. Benim beyliğimin böyle uygunsuz gelirlere ihtiyacı yok." Herhalde Osman Bey'in modern iktisat ilminden haberi olamazdı. Ancak devletlerin halka fazla vergi yükü yüklemekle değil, daha az vergi sayesinde zenginleşeceğini, ileri görüşlülüğü ve feraseti sayesinde biliyordu. Bir miktar vergi almak mecburiyetinde kaldığı zaman bile şimdiki gibi pazara mal getiren herkesten bunu almak yoluna gitmemiş, vergi için pazara getirilen malın satılmasını şart koşmuştu. Malını satan da bunu seve seve ödüyor, bu yüzden Karacahisar pazarı her ırktan, her dinden tüccarla dolup taşıyordu. İşte bu sırada Karacahisar pazarında Germiyan Beyliğinden bir Müslüman tüccarla bir Hristiyan alıcı arasında ihtilaf çıktı. Devlet müesseseleri henüz oluşmadığı için konu Osman Gazi'ye yansıdı. Osman Gazi tarafları dinledikten sonra Hristiyan'ın lehine karar verdi. Bunu garip karşılayanlara Hristiyan olmanın her konuda haksız olma anlamına gelmediğini söyledi. Ve Hazreti Ömer'in adalet mülkün temelidir sözünü hatırlattı. Kanuni'nin yetkisizliği. Osmanlı ve tabii ki İslam hukukunda vakıf malların kira bedelleri her sene yeniden ayarlanırdı. Ecri misil. Teklif edilen kirayı dükkan sahibi kabul etmezse dükkanı boşaltırdı. Bahsedeceğimiz olay da işte bu konuda çıktı. Ayasofya vakıflarına ait dükkanların kira bedelleri vakıf tarafından bir miktar yükseltilmişti. Kiracılar itiraz edip müteveliler kanalıyla Kanuni Sultan Süleyman'a müracaat ettiler. Vakfın son derece zengin olduğunu, dükkanların mevcut gelirinin giderleri fazlasıyla yettiğini, kira bedellerinin arttırılmasına gerek bulunmadığını, kendileri de Müslüman ve muhtaç oldukları için vakfın bir miktar parasının üzerlerine geçmesinde dinen mahzur olmayacağını öne sürdüler. Kanuni merhameti öfkesine galip bir padişahtı. İnsanların mağdur olmasına da hiç dayanamazdı. Mütevelli heyetini dinledikten sonra kira bedellerinin bu senelik yükseltilmemesi için ferman verdi. Mütevelli heyet padişah fermanını güle oynaya Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye götürdü. Zira gereğinin yapılması kaydıyla fermanı kadılara gönderme görevi ona aitti. Ebu Suud Efendi fermanı okur okumaz itiraz etti. "Bunu tamim etmezem. Padişah fermanıyla kira tespiti yapılamaz. Zira padişahın emriyle na meşru yani yanlış olan şey meşru doğru olamaz. Haram olan nesneye ferman ile helak olmak yoktur. Bu hususlarda emri şer-i şerif, dinin emri budur. Şer'i hükümlere vakıf iken onları ketmetmek, Kur'an'daki bir ayetin tehdidine maruz kalmaktır. Durum padişaha tekrar arz edildiğinde koca kanuni boynunu büktü. Şeyhin sözü haktır. Osmanlı Devleti'ni kendi çağının önderi ve örneği yapan şey işte bu kılı kırk yaran hukuk anlayışıydı. Hukuka önce padişahların uyma zorunluluğu vardı. Haram yiyen harami olur. Tarihçi Aşık Paşazade anlatıyor. Sultan II. Murat'a artan savaş masraflarını karşılamak üzere acil para lazım olmuş. Çandarlı Halil Paşa'yı huzuruna çağırtmış. Varlıklı büyük bir aileden gelen Çandarlı'nın elinde büyükçe bir meblağ olduğunu biliyormuş, borç istemiş. Sefer mesarifati harcamaları için akçe gerektir. Vadesi geldikte iade etmek şartıyla bir miktar akçe veresin. Savaşa para lazım, belirli bir vadeyle senden ödünç para istiyorum. Çandarlı Halil Paşa, tedarük için biraz mühlet lazım. Hangi miktar verebileceksem bugün, yarın arz ederim. Parayı toparlamak için biraz zaman lazım. Toparlar toparlamaz gelir, verebileceğim kadarını veririm. Fazullah Paşa, padişahın borç istediği haberini nasılsa duymuş, duyar duymaz da huzura koşmuş. Kul kısmından borç alınmaz diye adeta çıkışmış padişaha. Şefketli hünkârım, padişahlar borç almazlar. Lazım oldukta başkaca çare kalır mı ki vezirim? Padişahlara hazine gerektir hünkârım. Müsaade buyurulursa size hazine toplayalım. Sultan II. Murat sakin sakin sormuş. Nasıl toplayacaksın ey benim vezirim? Fazullah Paşa cevap vermiş. Ahali, halk sayenizde zengüncedir. Malları, mülkleri çokçadır. Bir yolunu bulup ellerinden almak münasiptir. Böylece hazine tedariki yapmış oluruz. Leşker gazadan geri kalmaz. Halk zenginleşti, bir şekilde servetlerini ellerinden alıp devlete geçirelim. Sultan II. Murat öfkeyle yerinden fırlamış. Bire Fazullah diye gürlemiş. Bu nasıl söz söylemektir? Bilmez misin kim bizim mülkümüzde 3 helal lokma var? Bunlardan birincisi madenlerimizdir. İkincisi vergilerdir. Üçüncüsü harp ganimetleridir. Bizim leşkerimiz gaziler leşkeridir. Kim kursaklarına haram lokma girmez? Şol padişah kim leşkerine haram lokma yedirir, ol leşker harami olur. Haraminin sebatı yoktur. Bir küçük zorluk gördük de firara kadem basar. Biz leşkerimize haram lokma yedirmezüz. Söylediklerin duymaz olan. Öyle şey olmaz. Devletin helal geliri madenler, vergiler, bir de fethedilen bölgelerden elde edilen zenginliklerdir. Bunların dışındaki gelir helal olmaz. Bizim ordumuz gaziler ordusudur. Ordumuza asla haram lokma yedirmeyiz. Çünkü haram yiyen ordu harami, yani eşkıya olur. Eşkıya yüreksizdir. Zorluk görür görmez kaçar. Sözlerini duymamış olayım. İşte böyle. Osmanlı padişahı ile vatandaşı aynı duyarlılık içinde hayatın helal ile çerçevelenmesine dikkat ederlerdi. Haram yiyen harami olur anlayışıyla harama yaklaşmazlardı. Belki bu yüzden hayatlarında kriz olmaz, darlık olmaz, geçim sıkıntısı olmazdı. Yabancılar ne diyor? Bu örneklerden yola çıkan Fransız tarihçi Seynobos, kendi toplumuyla Osmanlı toplumunu mukayese ediyor ve şu hükme varıyor. Batının eşitliği nisbidir. Aslında her alana müthiş bir eşitsizlik hakimdir. Ülkemi, yani Fransa'yı ele alacak olursak, evvela asiller ve rahipler sınıfını görürüz. Onların alt katında 3 sınıf daha var. Burjuva, vilen ve sarf, yani esir ya da köle. Asillerle rahipler eski dönem boyunca tüm haklardan ve nimetlerden yararlandılar. Yeni döneme gelince demokrasi yine bu zümrelere çalıştı. Çünkü mekanizmaya hakimdiler. Geçişi diledikleri gibi ayarlayıp mekanizmayı istedikleri gibi işlettiler. Böylece asiller ve rahipler sınıfı hem yönetime hakim oldular hem de ekonomiye. Bazı istisnalar hariç tutulursa alt tabakaların başarı şansları hiç olmadı. Hatta bazı sınıfların hayvanlar kadar bile hakları yoktu. Bütün angaryalar alt sınıfların boynundaydı. Derebeyleri topraklarını satmak istediklerinde kelle hesabıyla köylüleri de satışa sunarlardı. Köylü, derebeylerine ait topraklarda bedava çalışmak zorundaydı. Buna angarya denirdi. Kaçmak istediğinde dövülür, işkenceye tabi tutulur, hatta vurulurdu. Köylüler, köylerinin sahibi olan derebeyinin her arzusuna hiçbir savunma hakkı olmaksızın boyun eğmek zorundaydılar. Çünkü isterse derebeyi onları yargılayabilirdi ve hüküm kesindi. Köylülerin ise başvurabilecekleri bir merci yoktu. Seynobos, Le Moyen-Eş, Paris, 1907. Savaş güncel işlerdendi. Prensler, asilzadeler, şövalyeler durmaksızın birbirlerine savaş ilan ederler, savaş sebebiyle köylülerin ekinlerini mahvederler, hayvanlarını ve kalan ürünlerine el koyup kalelerine çekilirlerdi. Seynobos, sayfa 236. Derebeyinin kendi malikanesindeki köylüler üzerinde ne gibi hakları varsa şehirliler üzerinde de aynı hakları vardı. Bu haklar içinde halkın gözlerini oydurmak, burunlarını kestirmek, elleriyle ayaklarını kestirip o vaziyette kalabalığa teşhir etmek gibi kanlı uygulamalar olağan sayılırdı. Seynobos sayfa 241. Fransız Enstitüsü üyesi Fünk Brentano, La Société au Moyen Âge isimli eserinde köylülerin namuslarına sahip çıkma haklarının bile olmadığını yazar. Halkın derebeylerine karşı aile namuslarını koruma hakları bile yoktu. Çünkü gelinle damat gerdeğe girmeden önce davetlileriyle birlikte derebeyinin şatosuna gitmek ve gelini derebeyine sunmak zorundaydılar. Derebeyi isterse gelinle sabahlayabilir ve hiç kimse bunun hesabını soramazdı. Fünk Brentano, La Société au Moyen Âge, Paris 1937 sayfa 51. Aynı dönemde hatta öncesinde Osmanlılarda adalet ve eşitlik ilkesi tüm hayata hakimdir. Luagarden'in de deyişiyle bütün müminler kanun nazarında eşittir çünkü kardeştirler. Bunun kolayca sağlanmasının sebebini inanç sisteminde aramak lazım. İnancın gereği olarak Osmanlılarda imtiyaz ayrıcalık yoktur. Tabiatıyla asiller sınıfından ya da Hristiyanlıktaki gibi ruhban sınıfından söz edilemez. Selçuklu ve Osmanlı tarihinin aynı döneminde Avrupa tarihinde gördüğümüz insanlık dışı uygulamalara asla rastlanmaz. Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi hayata öylesine derinden hakimdir ki sıradan insanlar kimi padişahları mahkemeye verip yargılatmış hatta mahkum ettirmişlerdir. Bunu yapabilmek bugünün demokratik anlayışı içinde bile zordur. Bu anlayışın temelinde kuşkusuz İslam'ın kul hakkını yememe kuralı yatar. Allah'ın kul hakkını bağışlamayacağı inancı yöneticileri hamiyetli, yönetilenleri emniyetli yapmıştır. Böyle bir ortamda diktatörlüğün herhangi bir versiyonun yeşermesi neredeyse imkansızdır. Zaman zaman diktatöryel yansımaları olan bazı uygulamalar ise bugünün anlayışıyla değil, dönemin zaruretleriyle birlikte düşünülmelidir. Yoksa Osmanlı Devleti adaleti ertelemeyi dahi adaletsizlik sayan bir hukuk mantığına sahiptir. Önce hukuk ve adalet. Avrupalı diplomat Comte de Marsilli, padişahların hukukla bağlı olduklarını ispatlayan bir olaydan söz ediyor. Sultan 4. Mehmet'in Avcı Mehmet taht yıllarıdır. Ava fazla meraklı olduğundan devlet işleriyle ilgilenmemesi sınır kalelerden feryatlar yükselmesine sebep olur. Osmanlı'nın kılıcından boynunu uzak hisseden Macaristan İmparatoru Leopold, sınır kalelerini bir bir vurmaya, Osmanlı köy ve şehirlerini yağmalamaya başlar. Bunun vahim sonuçlarını padişaha anlatmakta zorluk çeken sadrazam, ulema ile istişare ettikten sonra savaş kararı alır ve padişaha bunu karar olarak tebliğ eder. Hünkârım, tez vakitte Macaristan'a seferimiz vardır, dualarınızı eksik etmeye süz. Savaş kararı ciddi iştir ve o güne kadar padişahlar tarafından alınmıştır. Sultan Mehmet öfkeyle bunu hatırlatınca şu cevabı alır. Hadisatın vehametini arz edecek merciyi bulamazız. Padişah öfkelenmekle birlikte sadrazamına da hak vermekten kendini alamaz. Haklıdır, zira padişahın günleri Davutpaşa'daki av köşkünde geçmektedir. Ama bu zaafını sadrazamına belli etmek istemez, kükrer gibi sorar. Şimdi bu kararı tasdik etmemi beklemektesin, öyle mi? Beli tasdik buyurası hünkârım. Evvel emirde Şeyhülislam Hazretlerine arz edile, fetva alına. Sadrazam işin böyle gelişeceğini çoktan düşünmüş, Şeyhülislam'dan gerekli izni çoktan almıştır, fetvayı uzatır. Ol mesele hallolmuştur, sıra hünkârımın tasdikine gelmiştir. Kararın hukukilik kazanması padişahın onayına bağlıdır. Ancak padişah şu sıralar böyle bir savaşı uygun bulmamaktadır. Bir vakit talik edelim, erteleyelim. Hadisatın buna tahammülü yoktur. Serhat şehirlerimizden feryad-ı figanlar gelir. Müslüman ırzı ve namusu peymal olurken bekleyemezük. Beklemek azim vebal olur. Mühürleyiniz hünkârım. Padişah direnmeyi tekrar dener. Zira hem Macaristan'la girişilecek bir savaşın iyi sonuçlar vermeyeceğine inanmakta, hem de av günlerinden uzaklaşmayı kabullenememektedir. Daha münasipçe bir vakitte olsaydı mühürlerdim. Velakin şimdi zaman cenge elverişli bir zaman değil. Yaza kalsın. Sadrazam temenni ederek huzurdan ayrılır. Doğrucu Şeyhülislam'a gider, durumu açık açık anlatır. Ve Şeyhülislam, İslam Türk düşmanı Comte de Marsilli'nin 1732'de Lahey'de yayınladığı hatıratında belirttiği üzere yeni bir fetva çıkarır. Özetle der ki, bu durumda padişahın savaş ilanını erteleme yetkisi yoktur. Tasdike mecburdur vesselam. Sonunda padişah savaş ilanını onaylar. Fransız gezgini ve yazarı A. L. Castellan diyor ki, tebaasının hayatına, namus ve haysiyetine, malıyla mülküne hakim sayılan padişahın iradesi, Kur'an hükümlerinden, şeriat ulemasının kararlarından veyahut Şeyhülislam'ın fetvalarından üstün değildir. Mor Uzaş, Kostüm de Ottoman, Et Abrej de Lur History, 1812, C3, sayfa 14-15. Bu ifadeler Osmanlı adaletinin yabancılar tarafından da tescilidir. Batı ve biz. Marsili, padişahların mutlak olmadıklarına dair pek çok örnek verdikten sonra yukarıda adı geçen kitabının 31. sayfasına şu hüküm cümlesini yerleştiriyor. Buraya kadar verdiğim örneklerden de anlaşılacağı gibi Osmanlı Devleti bir aristokrasi değil bir demokrasidir. M. Porter'ı dinleyelim. Kur'an hükümleri zulüm ve istibdada karşı çok kuvvetli bir engeldir. Savaş ya da barışla Osmanlı hakimiyetine giren Hristiyan milletlerin malları ve mülkleri güven altına girer. Padişah, Hristiyan ahalinin haklarının da muhafızlığını yapmak zorundadır. Bu durumda keyfi bir istibdat manzarası görmeye imkan yoktur. İngiliz yazar T.H. Thornton şunları belirtiyor. Osmanlılarda insan en değerli varlık. Çünkü Kur'an böyle diyor. Bu durumda insana baskı ve şiddet uygulanabilir mi? Kitabının 28-29. Sayfalarında ise bir olaydan bahseder. Sultan 1. Mahmud, gerçi yanlışlıkla 3. Osman diye yazmıştır ama verdiği tarihte Osmanlı tahtında 1. Mahmud oturmaktadır. Hastalığı sebebiyle bir cuma günü camiye gidemediği için halk galeyana gelmiş, taşkınlık yapmış, bundan dolayı padişahın hastalığı artmış, buna rağmen ertesi cuma Ayasofya'ya namaza giderek halkı memnun etmeye çalışmıştır. Yani halk denetim görevini yapıyor. A. Upicini'yi dinleyelim. Osmanlı Devleti şeklen mutlak bir saltanat olmakla beraber, esasına bakıldığı zaman her şeyden önce müesseseleriyle saltanatın tabi olduğu şartlardan ve ondan sonra da dünyanın hiçbir yerinde misli görülmemiş derecede hükümet yetkililerini tadil ve hatta sınırlandıran örf ve adetlerinden dolayı yumuşak bir idaredir. La Turquie Actuelle, Paris, 1855, sayfa 12. Bütün Osmanlılar içinde hayat şartlarının eşitsizliğinden şikayet edebilecek yegane insan padişahtır. Aynı zamanda hem herkesten üstün hem herkesten aşağı bir vaziyette bulunan padişah, istediği gibi bir evlilik yapma yetkisinden bile mahrumdur. La Turquie Actuelle, Paris, 1855, sayfa 122. Romanya eski başbakanlarından meşhur tarihçi Lorga, 15. asırdan 19. asra kadar Osmanlı Devleti'nin gezen seyyahların hatıralarını değerlendirdikten sonra dürüst bir tarihçi vicdanıyla şu hükmü veriyor. Bugün doğunun son derece geniş sahalarıyla Hristiyan batının birçok zengin eyaletlerine hakim olan Osmanlı cemiyetine, demokrasi zihniyetinin hakimiyeti ilk günlerinden itibaren hiçbir fasılaya uğramadan devam etmiştir. Le Voyageur Français dans l'Orient European, Paris, 1928, sayfa 44. Osmanlı ülkesinin hiçbir tarafında halktan üstün sayılabilecek beylerle asilzadelerden oluşmuş hiçbir yüksek tabaka yahut soylular sınıfı yoktur. Chalcondyle, Historie Générale des Turcs, Paris, 1662. Osmanlı memleketini gezerken bütün insanların eşit olduğunu ilan eden İslam kanunlarının dürüstçe uygulanışı karşısında derin düşüncelere daldım. James Baker, Turkey in Europe, Londra, 1877. Osmanlı toplumu kendine özgüveni yüksek, moralli ve umutlu bir toplumdur. Yenilse bile umutlarını yitirmemekte, mağlubiyetin kendisinde bir aşağılık duygusu oluşturmasına izin vermemektedir. Başarı ve başarısızlık ebedi değildir anlayışı içinde başarıdan şımarmayan, başarısızlığa ise teslim olmayan sağlam bir karaktere sahiptir. İstanbul incelemeleriyle tanınan İngiliz yazar George Young bu karakteristiği bir cümleyle özetliyor. En fakir Türk köylüsü bile kendini Ermeni bankeriyle Rum tüccarından üstün görür. George Young, Konstantinopol, Paris, 1934. Toparlarsak, Osmanlı bir töre devleti kurmuştur. Başta padişahlar olmak üzere kanun-ü kadim, özetle töre herkesi bağlar. Hiç kimsenin kudret ve kuvveti mutlak değildir. Özellikle padişahlar denetim altındadırlar ve kanunlarla törelere uymak zorundadırlar. Padişahlar savaş ve barış ilanı hakkından bile mahrumdurlar. Bunun için ulemanın onayını almak zorundadırlar. İsrafa ve sefahate meyleden padişahlar ulema fetvasıyla halledilir, tahttan indirilir. Avrupa'daki gibi istibdat ve mutlakiyet yoktur, insanlık vardır. Osmanlı Devleti insan, hayvan ve bitkiye yönelik hizmetler üreten büyük bir hayır kurumuna dönüşmüştür. Padişahlar bu büyük hayır kurumunun garsonlarıdır. Yükselme devrinde padişahların Şeyhülislamları görevden alma yetkileri yoktur ama Şeyhülislamlar padişahları azletme yetkisine sahiptirler. Osmanlı devlet sistemi pek çok yabancı düşünürün tetkik ve tescilinden geçtiği üzere mutlakiyet değil, insanı merkeze alan ve insana değer veren bugünkü anlayışa yatkın demokratik bir yapıdır. İnsan merkezli anlayışın kaynağı Kur'an'dır ve Kur'an hükümleri zulüm ve istibdat meyline karşı en büyük engeldir. Bu yüzden padişahlar ve yöneticiler zulmü bir yöntem olarak benimsememişler, bu yoldaki bazı münferit hareketleri ise şiddetle cezalandırmışlardır. Her padişah tahta çıkar çıkmaz Kur'an'a ve töreye bağlı kalacağına yemin eder. Halkın iradesi padişahın nüfuz ve kudretinden üstündür. Bu yüzden padişahlar zaman zaman kıyafet değiştirip halkın içine karışmış, talep ve değerlendirmeleri birinci elden almaya özen göstermişlerdir. Sultan 1. Mahmud, devri Reis-ül Küttablarından Dışişleri Bakanı diyebiliriz. Emarzade, Hacı Mustafa Efendi'nin Fransız sefiri Marquis Villeneuve diye söyledikleri meşhurdur. Aslına bakarsanız Osmanlı Devleti adı henüz konmamış bir cumhuriyettir. Osmanlılarda en nüfuzlu insan padişah değil Şeyhülislam'dır. Şeyhülislam'ın herhangi bir kararına padişahın itiraz etmesi söz konusu bile değildir. Padişahların isteğini reddeden pek çok Şeyhülislam vardır. Osmanlı Devleti'nde bugünkü anlamda olmasa bile yakın anlamda kuvvetler ayrılığı prensibi mevcuttur. Padişah idari işlerde hükümete karışamaz, tahakküm edemez. Yalnızca tavsiyelerde bulunabilir. Avrupa'da hiçbir insan hakkı yokken Osmanlı'da padişahların ve diğer yöneticilerin insan haklarına riayetleri diplomatik belgelerden anlaşılmaktadır. Bu da zaten inanç temellidir. Çünkü insan haklarına riayetsizlik kul hakkını gözetmeme anlamına gelir. Kendi yaptırdığı caminin dışında hiçbir padişahın adı hiçbir binaya, şehre, esere verilmemiştir. Bu gelenek Cumhuriyet'in ilanından sonra oluşmuştur. Halk, padişahı açıktan açığa tenkit etmek, devlet ve hükümet adamlarını eleştirmek hakkına sahiptir. Vaizler vaazlarında, halk hatipleri meydanlarda tenkit hakkını kullanırken zabıta müdahale etmez, özgürce konuşurlar. Bunun sayılamayacak kadar örneği var. Padişahlar yalnız Müslüman milletin değil, yönetimi altında bulunan gayrimüslim milletlerin de hakkını, hukukunu muhafazaya mecburdur. Osmanlı Devleti'nde Müslüman olmayan insanların dillerini özgürce yaşama hakları mevcuttur. Kimse onlara baskı yapamaz, kimse kem gözle bakamaz, kimse onları aşağılayamaz ve asla kınayamaz. Demokrasi böyle olur. Özgürlük ve tenkit hakkı sağlam zeminde yürüyen devletlerin sigortasıdır. Bir devletin gücünü anlamak isteyen halkına verdiği hak ve hürriyetlere bakabilir. Bunlar ne kadar genişse devlet o kadar güçlü, kendinden o kadar emindir. Geleceğe de o nispette donanımlı yürüyecek, halkıyla el ele büyük işler yapacaktır. Dünya bunu anlamak için büyük bedeller ödedi. En baskıcısından en özgürlükçüsüne kadar pek çok rejim kurdu, denedi, birikim kazandı. Neticede insan hak ve özgürlüklerini ana eksene alan bir rejimde karar kıldı. Bu da demokrasi adını verildi. Siz başka bir isim verebilirsiniz. Burada önemli olan isim değil, halkın huzur hakkı ile özgürlüğüdür. Bunun hangi isim altında sağlandığı çok da önemli değildir. Bu sebeple demokrasi gavur icadıdır anlamına gelen ve benim demokratik taleplerimi böyle bir anlayış içinde reddedenlere kendi tarihlerini örnek göstermek isterim. Osmanlı'da kim olursa olsun, neye inanırsa inansın, nasıl giyinirse giyinsin insanlar hürdür. İnsan hürdür ama Abdullah'tır. Osmanlı'da hak kuvvette, günümüzün kuvvetliysen haklısın anlayışı değil, kuvvet haktadır. Haklıysan kuvvetlisin anlayışı. Osmanlı'da Fatih Sultan Mehmet'le Mimar İpsilanti Efendi davası örneğinde olduğu gibi padişahlar bile adliyeye karışamaz. Gerektiğinde padişahlar yargılanır ve mahkum olur. Hukukun üstünlüğü ilkesi. Osmanlı'da devlet başkanları, padişahlar hükümete sadece tavsiyede bulunabilir, talimat veremezler. Koçu Bey şöyle der. Vezir-i Azam, yürütmenin başı başbakan, müstakil olup umur-u saltanata, devleti yönetme biçimine kimse müdahale etmezdi. Buna da bugünkü adıyla kuvvetler ayrılığı prensibi derler. Demokrasinin özü ve özetidir. Yani Batı demokrasisi Selçuklu'dan, çünkü Selçukluların da demokratik uygulamaları bir haylidir ve Osmanlı'dan çok şey öğrenmiştir. Öğrene öğrene bugünkü şeklini almıştır. Anlayacağınız demokrasinin şekillenmesine katkımız çoktur. İçeriği benden, büyük ölçüde insana saygı bağlamında olanı adı yüzünden red mi etmeliyim? Neymiş? Yunan kokuyormuş. Bindiğimiz otomobil, yediğimiz hamburger, içtiğimiz kola, meyve suyu, gazoz, giydiğimiz kumaş, vardığımız teşhis, vurduğumuz iğne, yuttuğumuz ilaç ne kokuyor? Kısacası doğru doğrudur. Doğrunun gavuru Müslümanı olmaz. Kaldı ki güzel uygulamalar, yöntemler, örnekler, eserler, icatlar, keşifler bir milletin malı değil, insanlık aleminin malıdır. Kendi adı sanı ne olursa olsun. Bulan, keşfeden kim olursa olsun. Şimdi sırası geldi. Bugünün adıyla demokratik uygulamalara. Osmanlı'dan birkaç örnek vereyim. Örneklerin ilki Yıldırım Beyazıt. Peşin hükümleri bertaraf etmek için hemen belirteyim ki bu hikaye Osmanzade Taib'in Hadikatüs Selahattin isimli eserinde aktarılıyor. Şimdi kısa bir süre için 1300'lü yıllara gidiyoruz. Başkent Bursa. Osmanlı tahtında genç padişah Yıldırım Beyazıt oturuyor. Emir Sultan merhum, Tekmil Osmanlı Devleti'nin Müftiül Enam'ı yani yüksek mahkeme başkanı. Bir davada padişahın mahkemeye gelip şahitlik etmesi gerekiyor. Padişah geliyor, şahitlik edeceğini söylüyor. Fakat Emir Sultan merhum şu gerekçeyle Yıldırım Beyazıt'ın şahitliğini reddediyor. İmparatorluk Türkçesiyle diyor ki, terki cemaat eylediğin şuyu bulma ile şehadetün caiz değildir. Cumhuriyet Türkçesiyle, namazlarını cemaatle kılmadığınız söylendiğinden şahitliğini kabul etmiyorum. Buna karşılık padişahın tavrı, okul kitaplarımızda ya da yukarıda adını andığım kitapta iddia edildiği gibi, urun kellesini tarzında değil, kusurunu gidermek için tedbir almak tarzındadır. Ne yapmış padişah? Gelin onu da aynı kaynaktan okuyalım. Hünkâr Saray-ı Hümayunları pişgahında bir cami-i şerif bina İdüb Evkat-ı Hamse'de cemaate müdavimet buyurdular. Yani Yıldırım Padişah sarayının bahçesinde bir cami yaptırmış, bugünkü Yıldırım Beyazıt Camii ve 5 vakit namazını bu camide cemaatle kılmaya başlamış. Özetle demek istediğim şudur. Artık kendi geçmişimizle barışmamız, tarihimize ilim, insaf ve vicdan ölçüsünde yaklaşmamız, geçmişi kötüleyerek günü kurtarma hatasından kurtulmamız lazım. Çünkü bu temel bir hatadır. Üstelik bu temel hata ister istemez bizi başka hatalara sürüklemektedir. Unutmayalım ki hatalı temeller üstüne abide inşa edemezsiniz. Etseniz etseniz gecekondu inşa edersiniz ki o da küçük bir sarsıntıda yerle bir olur. Sanıyorum hala dirilemeyişimizde tarihe hatalı bakışımızın büyük rolü var. Cumhuriyet'in 10. yılı münasebetiyle Marif Vekaleti bugünkü adıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Burhan Asaf ve Vedat Nedim Tör'e hazırlatılmış olan bir kitap var. Adı Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıldı nasıl oldu? Yani Cumhuriyet'ten önce nasıldık, Cumhuriyet'ten sonra nasıl olduk? Kitap İstanbul Devlet Matbaası'nda 1933'te basılmış yani bir devlet yayını. Kitabın ikinci sayfasında Sultan II. Abdülhamit ile Sultan Mehmet Vahidettin'in fotoğrafları yer alıyor. Sultan Abdülhamit'in fotoğrafının altyazısı şöyle. Uyanık gençliği boğan, zindanlarda çürüten yıldız baykuşu Kızıl Sultan Abdülhamit. Sultan Vahdettin'in fotoğrafının altındaki yazı ise şöyle. Tahtını kurtarmak için memleketini satan Sevr Simsarı, vatan haini Vahdettin. Oysa bugün gerçek tarihçiler artık Sultan Abdülhamit'in mazeretlerini biliyor. Sultan Mehmet Vahdettin'i ise Anadolu'nun kurtuluşu için şahsi servetini Mustafa Kemal Paşa'ya verecek kadar büyük bir fedakar, çaresizliğine rağmen Sevr'i imzalamayı reddedecek kadar da büyük bir vatansever olarak kaydediyor. Ancak tümüyle çareler tükendiğinde imzalıyor. Bahis konusu kitabın aynı sayfasında bir de hüküm yer alıyor. Deniyor ki, sultanlar sarayların dört duvarı içinde soysuzlaşmış, zulüm ve sefaat miras yedileridir. Sultanlar arasında hiçbir ayrım yapılmadığına, bazıları hüküm dışı tutulmadığına göre Yıldırım Beyazıt'ı, Murat Hüdavendigar'ı, Fatih Sultan Mehmet'i, Yavuz Selim'i, Kanuni Süleyman'ıyla bütün Osmanlı padişahları bu ilimsiz, insafsız ve vicdansız hükmün içine giriyor demektir. Evet, hüküm ilimsiz, insafsız ve vicdansızdır. Zira sarayın dört duvarı arasında ömür tüketen miras yediler, nasıl olmuş da Nibolu'ya, Mohaç'ta, Varna'da zafer üstüne zafer kazanabilmişler? Nasıl olmuş da alınamaz denilen Konstantiniyye'yi İstanbul'u alabilmişler? Nasıl olmuş da Sina çölünü aşıp Mısır'ı fethedebilmişler, orduyu Hümayun'u Viyana kapılarına götürebilmişler? Kitap demeye sıkıldığım bu hezeyannamenin diğer sayfaları da benzer iftiralarla dolu bulunuyor. Yine hiçbir ayrım yapılmadan bütün padişahların astığı astık, kestiği kestik olduğunu, canları istedikçe insanların boyunlarını vurdurduklarını yazıyor. Onlar için kana susamış diktatörler tabiri kullanılıyor. Ayrıntıya girmeden, sözü de fazla uzatmadan şunu sormak istiyorum. Siyasi cinayetler bahsinde ülkelerin bugünleri piyurupak mıdır? Padişahların diktatörlüklerine gelince, tarihi kişiler ve devletler yaşadıkları devirle değerlendirilir. Tarihe bugünün ölçüleri ve değerleriyle bakmak hem yanlıştır, hem tarih ilmine aykırıdır. Olsa olsa siyasi bir bakış olur bu. Yanılma ve yanıltmaya dönük siyasi bir bakış. Yazık ki Türkiye'yi yönetenler tarihe siyasi perspektiften bakmış, tabiatıyla da hem yanılmış hem de yanıltmışlar. Ders kitapları zamanla ayıklanmıştır ama bütünüyle bilimsel temele oturtulamamıştır. Hala padişahların hiçbir kayıt altına alınmamış astığı astık, kestiği kestik diktatörler olduğu işlenmektedir. Bunun böyle olmadığına, en azından devirden devire, padişahtan padişaha değiştiğine örnek teşkil eden yüzlerce olaydan sadece birkaçını aktarmak istiyorum. Şimdi gelin şu dine saygı örneğine bakın. Sırp kralı Brankoviç Ortodoks olduğu için Katolik olan Macar kralı Hunyad'ın tehdidi altındadır. Günün birinde Fatih Macar kralını bir elçi gönderip sordurur. Sırbistan idarenizde terk olunduğu ya da cebren idareniz altına aldığınız takdirde Ortodoks Sırplara nasıl davranacaksınız? Kısa süre sonra şu cevap gelir. Sırbistan'daki bütün Ortodoks kiliselerini yıkıp yerlerine Katolik mezhebinin kiliselerini kuracağım. Onlar nazarımızda kafirdirler. Kafirlere hayat hakkı yoktur. Fatih bu cevap üzerine yanındakilere şöyle der. Sırbistan'ı biz fethedersek camiler kuracağız. Ama Sırpların serbestçe dini vecibelerini yeri getirmelerine de hassasiyet göstereceğiz. Bu hadise Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nin Millet Kütüphanesi'ndeki Emiri koleksiyonunda bulunan Yazma Nüshan'ın 1. cildinin 36. sayfasında detaylı bir biçimde, ayrıca Abdurrahman Adil'in Hadisat-ı Hukukiye isimli eserinin 1923'te yayınlanan 12. cüzünün 185 ve 186. sayfalarında özet olarak mevcuttur. Bugün bile ulaşılamayan inanç hürriyeti çizgisi, bir yandan Hristiyanlarla Müslümanların farkını ortaya koyarken, öte yandan başörtüsünü dahi hazmedemeyenlere verilmiş bir ibret dersinin çağları aşan numunesidir. Öyle bir adalet anlayışı inşa edeceksiniz ki insanlar neye inanırlarsa inansınlar, eşit şekilde ondan faydalanabilecekler. Böyle bir örnek bugün ülkemizde var mı? Vaazların izlenip vaizlerin kimi devlet ajanları tarafından harfi harfine dinleneceklerini bir gazetede okuyunca hafızam bundan yüzyıllar öncesine gitti. Devir Kanuni Sultan Süleyman devri, yer İstanbul Ayasofya Camii, vakit cuma namazı vakti, koca cami hınca hınç dolu vaiz kürsüde. Sesi zaman zaman sertleşip yükseliyor. Bire ne günlere kaldık diye yakınıyor. Koskoca Osmanlı Devleti'nin haç farizamızı emniyetle yapmamıza imkan verecek tedbirler alamaz vaziyete düşmesi ne hicrandır. Gemilerle hacca giden Müslümanlar Malta keferesi şövalyeleri tarafından cebren durdurulmakta ve soyulmaktadır. İlla ve lakin padişah efendimizin umurunda değil. Koskoca Osmanlı, ömrü uzun olası padişahımızın devri saltanatında acize düşmüş de, 2,5 çapaçulun hakkında gelemez mi olmuş? Sözün burasında yumruğunu kürsüye vuruyor. Acil tedbir alınmaz ise Muhammed ümmetinin bedduası billahi yağmur gibi üzerimize yağacak. Bizi de padişahı da helak edecektir. Sessizlik. Sonra uğultu. Haklı söyler tedbir alına. Hoca çok sert konuşmaktadır, cemaat iştirak etmektedir. O günün şartlarında böyle ifadeler kullanmak aklın alacağı şey değildir. O günün Avrupa'sında bunun binde birini söylemeye kalkışanlar aslanlara yedirilmektedir. Ama Osmanlı Devleti başkadır. Osmanlı Devleti yönettiği insanlara değer veren, onlara söz hakkı, özellikle de tenkit hakkı tanıyan bir devlettir. Bu yüzden padişah da başka bir yönetici de bunu isyana teşvik saymamış, kimse töhmet altına girmemiştir. Hoca ve cemaate hiçbir yasal işlem yapılmamıştır. Fakat Malta kuşatılmak suretiyle gereken hemen yapılmış, Müslümanların deniz yoluyla rahat rahat ve huzur içinde hacca gidip gelmeleri sağlanmıştır. Böyle bir örneğe bugün ülkemizde rastlanabilir mi? Günümüzde Sultanahmet Camii kürsüsünden hükümet politikalarını gayet sert bir üslupla eleştiren vaazların hali acaba ne olur? Fetih'ten hemen sonra Fatih'in Bizans ve Ceneviz halkına hitaben yayınladığı şu amannameye, çağdaş insan hakları, çağdaş demokrasi ve çağdaş hoşgörü çerçevesinde bakar mısınız lütfen? Bugünkü dille ve özet olarak. Biz ki Emir-i Azam Sultan-ı Muazzam Murat Hanoğlu Padişah-ı Muazzam ve Emir-i Azam Sultan Muhammed Han'ız. Yerleri ve gökleri yaratan Allah adına, Büyük Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam adına, Yüce kitabımız Kur'an-ı Azimüşşan adına, Allah'ın 124 bin peygamberi adına, büyük babamız, babamız ve oğullarımız adına, kuşandığımız kılıç adına yemin ederiz ki, şehri Katolik papazları tarafından bizim Bab-ı Hümayunumuza mümessil olarak gönderilen rahiplerle Senyor Baraban Balios, Senyor Marquis Drifango ve tercüman Nicola Pelazzoni'nin bileği üzerine Galata halkının bize tabi olan sair halklar gibi adet ve ibadetlerini serbestçe yapmalarına izin veriyoruz. Ahalinin barınakları, dükkan, bağ, değirmen, gemi ticarethane ve sair mallarına dokunulmayacaktır. Ailelerine eskisi gibi sahip olacaklar, istedikleri gibi idare edeceklerdir. Ticaret mallarını mülkümüzün her tarafında satmaya izinlidirler. Karada ve denizde serbestçe seyahat edebilecekleri gibi, gümrük ve angaryadan da muaf tutulacaklardır. Bu kanun ve kaideler bugünden başlayıp ebediyen hükümran olacaktır. Biz onları kendimizi korur gibi koruyup gözeteceğiz. Kiliselerinde diledikleri gibi ayin düzenleyebilecekler, papazlara kötü söz söylenmeyecektir. Günümüzden 550 yıl önce Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethettiği beldenin yerli ahalisine, ki onlar Fatih gibi inanmıyor, Fatih gibi konuşmuyor, Fatih gibi giyinmiyor, Fatih gibi yaşamıyorlardı. Üstelik birkaç gün öncesine kadar aynı insanlarla kılıç kılıça gelmişti. Verdiği temel hak ve hürriyetleri 5 ana maddede özetlemek mümkündür. 1. İnanç hürriyeti. 2. İbadet hürriyeti. 3. Kıyafet hürriyeti. Bir türlü rayına oturtamadığımız şu meşhur konu. 4. Seyahat hürriyeti. 5. Ticaret hürriyeti. Sizce hangi çağın yönetim anlayışı daha çağdaş? Orta çağda fethettiği beldelerin toplumlarına insani ve vicdani haklarını bağışlayan Fatih Sultan Mehmet'in yönetim anlayışı mı? Yoksa modern çağda aynı müsamahayı kendi toplumunun bireylerinden dahi, mesela başörtülü avukatlardan, doktorlardan, öğretmenlerden, öğrencilerden esirgeyen yönetim anlayışı mı? Rahatlıkla şu tespiti yapacak durumdayız. Bugün başörtülü kadınlarımızın içine sürüklendiği mücadele, yüzyıllar önce Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'daki Rum ve Ceneviz azınlığa tanıdığı hakları yeniden kazanma mücadelesidir. Bunu söylerken yüzüm kızarıyor, utanıyorum. Ne yaparsınız ki, durum bundan ibarettir. İkinci ayrımın sonu, sayfa 36.